İkinci ayrım. Birinci kısım, tatsız mektup. Birinci bölüm. O yıl ölmeyi beklediği yıldı aslında. 53. doğum gününü tıpkı diğer günleri gibi geçirmiş, bütün gün insanların anneleri hakkında yakınmalarını dinlemişti. Düşüncesiz anneler, acımasız anneler, tahrik eden anneler. Çocuklarının akıllarında yaşamaya devam eden ölmüş anneler. Çocuklarının öldürmek istediği hayatta olan anneler. Bay Bishop, Bayan Levy ve hem batı yakasının üst tarafında oturduğu dairesini hem de uyanık olduğu her dakikayı ve parlak rüyalarını, tek evladının bağımsızlığını elde etmek için sarf ettiği her cılız çabayı boşa çıkarmaya ömrünü adamış, kuruntulu, çıkarcı ve huysuz annesiyle paylaşan, son derece şanssız biri olan Roger Zimmerman. Hepsi de o gün bütün saatlerini, onları bu dünyaya getiren kadınlar hakkındaki iğneleyici acı sözlerini sayıp dökmek için harcıyorlardı. Onların kabaran öfkelerini çıt çıkarmadan dinliyor, sadece ara sıra en ılımlı, uysal yorumlarını dile getiriyor, divandan fışkıran öfkeyi bir kere bile bölmüyor ve hep en azından içlerinden birinin derin bir nefes alıp bir anlığına nefretini bir kenara bırakarak aslında kendi kendine kızdığını anlamasını diliyordu. Eğitim ve deneyimlerine dayanarak söyleyebilirdi ki dünyanın geri kalanından garip bir şekilde soyutlanmış bir psikanalist odasında acı sözler sarf ettikleri yılların ardından nihayet hepsi, zavallı, mutsuz, arızalı Roger Zimmerman bile bir gün ne yaptığının farkına varacaktı. Yine de o günün doğum günü olması ona ölümlü olduğunu hatırlattığı için hastalarından birinin bile bir psikanalistin zafer elde ettiğini gösteren o kabulleniş anına ulaştığını görmeye yetecek kadar vakti olup olmadığını merak ediyordu. Kendi babası 53 yaşına girdikten kısa bir süre sonra ölmüştü. Yıllar boyu üst üste yaktığı sigaralar ve stres yüzünden kalbi hayli zayıflamıştı. Ve biliyordu ki bu gerçek sinsi bir yılan gibi bilinçaltında pusuya yatmış bekliyordu. Bu sırada hiçbir tat vermeyen Roger Zimmerman günün son seansının son dakikalarında homurdanıp yakınırken dikkatini tek bir noktada toplamaya çalışıyordu ki bekleme odasına koyduğu zilin 3 kez hafifçe çaldığını duydu. Bu zil hastalarından birinin geldiğini haber veren standart işaretti. İlk seansa gelmeden önce her hastasına içeri girdiklerinde zili 2 kez hızlı çalmalarını, 3. çalışta ise daha uzun süre basmalarını söylerdi. Bu sayede hastalarını kapıya gelmiş olabilecek herhangi bir satıcı, sayaç denetçisi, komşu veya servis elemanından ayırabiliyordu. Yerinden kalkmadan hastaların göremeyeceği şekilde arka taraftaki küçük masanın üzerinde duran saatin yanındaki ajandasına göz attı. Akşam 6 için bir randevu yazılmamıştı. Saate baktı. 6'ya 12 dakika vardı ve Roger Zimmerman oturduğu yerde oldukça gergin görünüyordu. Her gün en son ben geliyorum sanıyordum. Yanıt vermedi. Bugüne kadar benden sonra kimse gelmedi. En azından ben öyle hatırlıyorum. Bir kere bile. Bana söylemeden programınızı mı değiştirdiniz? Yine yanıt vermedi. Benden sonra birisinin gelmesi düşüncesinden hoşlanmıyorum, dedi Zimmerman. Kendinden emin bir ses tonuyla. Son gelen ben olmak isterim. Böyle hissetmenin sebebi nedir diye sordu sonunda. Sonuncu olmak bir anlamda ilk olmaktır diye yanıtlayan Zimmerman'ın sesindeki sert ton, herhangi bir salağın bile bunu anlayabileceğini düşündüğünü gösteriyordu. Başını salladı. Zimmerman şaşırtıcı bir biçimde, doğru bir gözlemde bulunmuştu. Ancak sanki zavallı adamın kaderi buydu. Her zaman olduğu gibi bunu da seansın son dakikasında yapmıştı. Başlarken olsaydı seansın kalan 50 dakikasını faydalı bir konuşma yaparak geçirebilirlerdi. Bu düşünceni yarına sakla dedi. Konuşmaya oradan başlarız. Maalesef bugünkü süremiz doldu. Zimmerman bir an tereddüt edip doğruldu. Yarın mı? Yanılıyorsam düzeltin ama yarın her yıl Ağustos ayında yaptığınız gibi o kahrolası tatile çıkıp ortadan kaybolmadan önceki son gününüz. Bunun bana ne faydası olacak? Bir kez daha sessizliğini korudu. Hastasının sorduğu soru yanıt bulamayarak havada asılı kalmıştı. Zimmerman yüksek sesle homurdandı. Dışarıda kim bekliyor bilinmez ama benden daha ilginç olduğu kesin, değil mi? Dedi öfkeyle. Sonra Zimmerman ayaklarını kanepeden indirip doktora baktı. "Bir şeylerin değişmesi hoşuma gitmiyor," dedi sert bir ifadeyle. "Hem de hiç hoşuma gitmiyor." Huzursuz ve sinirli bir tavırla omuzlarını titretip yerinden kalkarken ateş püsküren gözleriyle doktora anlık bir bakış attı. "Her zaman aynı şekilde olmalı. Ben içeri girerim, kanepeye uzanıp konuşmaya başlarım. Her gün en son gelen benim. Böyle olması gerekir. Kimse değişikliklerden hoşlanmaz." İç çekti ama bu sefer boyun eğmekten çok öfkeli olduğunu belli edercesine. "Peki, yarın görüşürüz o halde. Paris, Kot Tepesi, Mars ya da beni yalnız bırakıp her nereye gidecekseniz, oraya gitmeden önceki son seanstan önce." Zimmerman birden döndü, küçük muayenehaneye geçip arkasına bile bakmadan kapıyı çekip gitti. Bir süre koltuğunda oturdu, öfkeli hastasının adımlarının koridorda yankılanmasını dinledi. Yerinden kalkarken, kanepenin arkasında saatler geçirdiği bir günün ardından, ilerlemiş yaşının eklemlerini sertleştirip kaslarını gerdiğini hissetti. Giriş kapısına yöneldi. Bu kapı mütevazi bekleme odasına açılan ikinci bir kapıydı. Uzun yıllar önce doktorluğa başladığı bu ilginç, benzersiz tasarımlı odanın bazı yönleriyle eşi benzeri yoktu. Ve ihtisasını bitirdikten sonraki yıl o daireyi kiralamasının tek nedeni de bu bekleme odasıydı. Üstelik sadece o oda yüzünden çeyrek asırdan fazladır oradaydı. Muayenehanenin üç kapısı vardı. Küçük bir bekleme odası görünümündeki antreye açılan kapı, doğrudan binanın koridoruna açılan ikinci bir kapı ve dairenin mütevazi bir mutfak, yaşama alanı ve yatak odasından oluşan bölümüne giden üçüncü bir kapı. Muayenehanesi bu farklı dünyalara geçiş sağlayan bir çeşit kişisel adaydı onun için. Burayı bir alt dünya olarak görüyordu. Farklı gerçeklikler arasında bir köprü. Bundan hoşnuttu çünkü muayenehanesini dışarıdaki hayattan ayrı tutarak işlerini daha kolay yürüttüğünü düşünüyordu. Hangi hastası randevu almadan gelmişti bilmiyordu. Bu mesleğe yıllarını vermişti ve bir kez olsun hastalarından birinin böyle bir şey yaptığını hatırlamıyordu. Ya da hangi hastası psikanalist ile hastası arasındaki ilişkide beklenmedik bir değişiklik yapacak kadar büyük bir kriz anındaydı bilemiyordu. Her şey alışkanlıklar ve düzen üzerine kuruluydu. Rutin ve süreklilik önemliydi. Bu sayede psikanalistin yapayama tamamen mahrem tuttuğu muayenehanesinde konuşulan sözlerin ağırlığı en sonunda anlayış yolunu buluyordu. Zimmerman bu konuda haklıydı. Değişiklik yapmak huyu değildi. O yüzden bekleyişin verdiği hızlı adımlarla çabucak odanın öbür ucuna geçti. Bekleme odasının kapısını açtı ve ileriye doğru baktı. Oda boştu. Bir an aklı karıştı. Belki de zil çaldı zannetmişti ama çalmamıştı. Neden sonra Bay Zimmerman'ın da zili duyduğunu hatırladı. O da odada tanıdık birisinin olduğuna işaret eden sesi işitmişti. "Efendim," dedi. Ancak belli ki seslendiğini duyacak kimse yoktu. Şaşkınlıktan kaşlarının çatıldığını hissedebiliyordu. Tel çerçeveli gözlüğünü burnuna oturttu. "İlginç," dedi yüksek sesle. Derken hastaların oturduğu sert arkalıklı, tekli koltuğa bırakılmış zarfı fark etti. Yavaşça nefes verdi. Başını öne arkaya salladı. Bu biraz aşırı duygusal bir hareketti. Şu anda listesinde olan hastalar için bile. Öne doğru adım atıp zarfı eline aldı. Üzerinde adı yazılıydı. "Çok garip," dedi yüksek sesle. Mektubu açarken tereddüt etti. Johnny Carson'ın muhteşem medyum Karnak skecinde yaptığı gibi zarfı önce alnına tuttu. Bir an için hangi hastasının bırakmış olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Ancak bu düzenli olarak terapiye gelen hastalarından hiçbirinin yapacağı bir hareket değildi. Hepsi de doktorun yetersizliği veya eksikliği olarak gördükleri şeyleri dile getirmekten hoşlanırdı. Bazen rahatsızlık verici de olsa bu sürecin olmazsa olmaz bir parçasıydı. Zarfı yırtarak açtı ve içindeki iki kağıdı çekip çıkardı. Sadece ilk satırı okudu. 53. doğum günün kutlu olsun doktor. Ölümünün ilk gününe hoş geldin. Doktor Frederick Starks, içgörü alanında uzman, başkalarının anılarından usanmış, yalnız yaşayan bir adamdı. 15 yıl önce karısının hediye olarak aldığı akça ağaçtan yapılmış küçük antika yazı masasına doğru yürüdü. O öleli 3 yılı olmuştu. Masaya oturduğunda hala sesini duyar gibi oluyordu. Mektubun ilk sayfasını çıkarıp önündeki sümenin üzerine yaydı. Gerçekten bir şeyden korkmayalı 10 yıl oldu diye düşünüyordu. Ki o zamanlar korktuğu şey onkoloğun karısına koyduğu teşhisti. Şimdi ağzındaki bu kuru, kekremsi lezzet kalp atışlarının hızlandığını hissetmesi kadar nahoştu. Kalp atışlarını yavaşlatmak için 1-2 saniye durdu. Çarpıntı geçene kadar sabırla bekledi. O anda ne kadar yalnız olduğunun bilincindeydi. Tek başınalığın içinde yol açtığı kırılganlıktan nefret ediyordu. Ricky Starks, bu gayri resmi kısaltmanın okul bahçesini hatırlatan tınısını, daha ciddi ve gösterişli bir rutin ve düzen adamı, Frederick'e tercih ettiğini ve çok daha fazla beğendiğini nadiren başkalarına söylerdi. Dinin sınırlarında dolaşan ve kesinlikle takıntı da barındıran bir düzene bağlıydı. Günlük yaşantısına çok fazla neden yüklüyor, hastaların her gün getirdiği hengame ve karmaşadan bir anlam çıkarmanın tek güvenli yolunun bu olduğunu düşünüyordu. Fiziksel olarak ince ve narin yapılı bir adamdı. 1.80'den birkaç santim kısaydı. Vücuduna pek dikkat etmezdi. Öğle yemeğinde hızlı bir yürüme egzersizi yapar, içten içe bayıldığı tatlı ve dondurmaları olan düşkünlüğünü kararlı bir şekilde reddederdi. Gözlük takıyordu ki bu onun yaşında biri için alışılmadık bir şey değildi. Ama yine de numarasının hala küçük olmasından gurur duyuyordu. Seyrelmiş olsa da saçlarının kafasının üzerinde çayırda yetişen buğdaylar gibi dik dik durmasından da gurur duyuyordu. Artık sigara kullanmıyordu ve nadiren de olsa bazı akşamlar rahat uyuyabilmek için bir kadeh kırmızı şarap içiyordu. Yalnızlığa alışarak büyümüş bir adamdı. Bir restorana gidip yalnız yemek yemekten ya da bir Broadway gösterisine ya da gösterimdeki bir filme tek başına gitmekten çekinmezdi. Zihin ve beden olarak çok iyi durumda olduğunu düşünürdü. Çoğu günler kendisini olduğundan daha genç hissederdi. Ancak girdiği yaşın babasının daha fazla yaşamadığı yaş olduğunun farkındaydı. Ve bu gözlemdeki mantıksızlığa rağmen 53'ten sonrasını görebileceğini düşünmemişti. Sanki tersi haksızlık olurmuş ya da uygunsuz kaçarmış gibi. Ancak yine de aklında çelişkiler vardı. Mektubun ilk kelimelerine bakarken ölmeye hazır değilim. Daha kendi kendine. Sonra okumaya devam etti. Yavaşça her bir cümlenin üzerinde durup dehşet ve huzursuzluğun içinde büyümesine izin vererek geçmişinden bir yerlerden geliyorum. Sen hayatımı mahvettin. Nasıl ya da neden olduğunu bilmeyebilirsin. Ya da ne zaman olduğunu. Ancak gerçek şu ki mahvettin. Hayatımın her anına felaket ve acı getirdin. Sen hayatımı mahvettin. Şimdi ben de senin hayatını tamamen mahvetmeyi düşünüyorum. Ricky Starks tekrar derin bir nefes aldı. Boş tehditlerin ve yeminlerin yaygın olduğu bir dünyada yaşıyordu. Ama önündeki kelimelere bakar bakmaz her gün duyduğu atıp tutmalardan farklı olduğunu anlamıştı. Başta durumu eşitlemek için sadece seni öldürmem gerektiğini düşündüm. Sonra bunun fazla kolay olacağını fark ettim. Acınacak derecede basit bir hedefsin doktor. Gün içinde kapılarını kilitlemiyorsun. Pazartesiden cumaya aynı güzergahta yürüyor, aynı yere gidiyorsun. Hafta sonları şaşılacak bir şekilde bilindik şeyler yapıyor. Pazar günleri evinden 2 blok ötede, güneydeki popüler kafeden gazeteni, soğanlı simidini ve 2 şekerli sütsüz fındık aromalı kahveni almak üzere yürüyüşe çıkıyorsun. Haddinden fazla kolay bir avsın. Seni takip edip öldürmek hiç zor olmazdı. Bu cinayetin basitçe işlenebilecek olması beni yeterince tatmin eder miydi bilemedim. Kendi kendine öldürmenin daha iyi olacağına karar verdim. Ricky Starks koltuğunda rahatsızca yön değiştirdi. Kağıdın sıcaklığını hissedebiliyordu. Her bir kelime şöminede yanan odunlar gibi alnını ve yanaklarını ısıtıyordu. Dudakları kurumuştu. Dilini üzerlerinde gezdirdi ancak ıslatmaya yetmedi. Kendini öldür doktor. Bir köprüden atla, tabancayla beynini dağıt. Otobüsün tekinin önüne atla. Metroda kendini trenin önüne at. Ocağı aç ve pilot ateşini söndür. Uygun bir kiriş bul ve kendini as. Nasıl yapacağına sen karar ver. Ancak bu elindeki en iyi seçenek. İlişkimizdeki hassas noktaları düşünecek olursak, intihar etmen çok daha uygun olacaktır. Ve kesinlikle bana olan borcunu ödemek için çok daha tatminkar bir yöntem bu. Sana oynayacağımız oyunu anlatayım. Yarın sabah 6'dan itibaren kim olduğumu öğrenmek için 15 günün var. Başarılı olursan New York Times gazetesinin ön sayfasında alttaki küçük ilan alanlarından satın alınacak ve adımı oraya yazdıracaksın. Hepsi bu. Sadece adımı yazdır. Yapamazsan o zaman oyunumuzun eğlenceli kısmı burası. Bu mektubun ikinci sayfasında yazan 52 akrabanın ismini not alacaksın. Yaşları değişiyor. Aralarında yeni doğmuş bebek de var, 6 aylık çocuk da, torununun yeğeni de, sıra dışı bir kapitalist ve Wall Street yardımcısı olan kuzenin de var. Tıpkı senin gibi içi kurumuş ve donuk kuzenin. Yukarıda açıkladığım ilan alanını satın alamazsan başka bir seçeneğin daha var. Kendini hemen öldürmek, yoksa bu masum insanlardan birinin hayatını mahvedeceğim. Mahvetmek. Ne kadar büyüleyici bir kelime. Ekonomik yıkım anlamına gelebilir. Sosyal çöküntü anlamına gelebilir. Psikolojik taciz anlamına gelebilir. Aynı zamanda öldürmek anlamına da gelebilir. İşte bu noktada düşünmen gerekiyor. Genç biri de olabilir, yaşlı da. Erkek ya da kadın, zengin ya da fakir. Sadece şunu temin edebilirim. Bu onların ya da sevdiklerinin asla tahmin edemeyecekleri bir yıkım olacak. Ne kadar uzun yıllar boyunca psikanalitik tedaviyi görseler de bunu üzerlerinden atamayacaklar. Ve bu ne olursa olsun hayatlarının geri kalan her dakikasının, her saniyesini bunu sadece kendinin sebep olduğunu bilerek geçireceksin. Ancak elbette daha onurlu bir yol seçip kendini öldürebilir ve seçtiğim hedefi onu bekleyen felaketten kurtarabilirsin. Seçimini yap. Ya benim kimliğim ya da senin ölümün. Aynı gazetede tabii. Kimlere kadar ulaşabileceğimi ve tasarımın ne kadar geniş çaplı olduğunu kanıtlamak için bugün listedeki kişilerden birine son derece mütevazi küçük bir not ilettim. Bu akşamını kiminle ve ne şekilde temasa geçtiğim bulmana ayırmanı tavsiye ederim. Ondan sonra yarın sabah önündeki asıl görevi yerine getirmek için kolları sıvayabilirsin. Ben elbette kimliğimi açığa çıkarabileceğini tahmin etmiyorum. O nedenle ne kadar sportman biri olduğumu göstermek amacıyla önümüzdeki 15 gün içinde ara sıra sana bir iki ipucu vermeye karar verdim. Olayları biraz daha ilginçleştirmek için tabii. Yoksa senin gibi akıllı ve sezgileri kuvvetli olan biri bu mektubunda ipuçlarıyla dolu olduğunu tahmin edecektir. Yine de önden bir ipucu vermek istiyorum. Hem de bir defaya mahsus olmak üzere karşılıksız. Eskiden hayat deli doluydu. Anne, baba ve küçük bir çocuk. Fakat bütün o güzel zamanlar uçtu gitti. Babam uzaklara yelken açtığında, şiir pek benim kalemim değildir ama öfke tam benlik. 3 soru sorma hakkın var. Evet, hayır soruları olsun lütfen. Aynı yöntemi kullanacaksın, yani New York Times gazetesindeki ön sayfa ilanları. Soruna kendi tarzımla 24 saat içinde cevap vereceğim. Bol şans. Bu arada cenaze törenini ayarlamak için vakit yaratmaya çalışabilirsin. Özenle hazırlanmış bir gömme işlemi için yakılmak güzel bir seçim olabilir. Kiliselerden ne denli haz etmediğini biliyorum. Polisle temasa geçmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen seninle dalga geçerler ki kendini beğenmişliğin böyle bir hareketle başa çıkmanı engelleyecektir diye düşünüyorum. Ve beni daha fazla öfkelendirecektir. Üstelik şu anda benim aslında ne kadar dengesiz biri olduğum konusunda emin olamıyorsun muhakkak. Tutarsızca karşılık verebilir, sayısız kötülük yapabilirim. Ancak tek bir şeyden emin olabilirsin, öfkemin sınırı yoktur. Mektubun altındaki imza büyük harflerle yazılmıştı. Rumpelstiltskin.